Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve sonumuz hayır olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Oruç aslında Kur'an'ı karşılığıyla savm, tutmak, imsak anlamına gelir. Savm kelimesinin kök anlamı çok ilginçtir. Arap dilinde üç tür kelime türetme var. İştikak ilmi denir buna. İştikak-ı ekber, iştikak-ı evsat, iştikak-ı asgar. Büyük türetme, orta türetme, küçük türetme. Savm kelimesi büyük türetmede, ki büyük türetmenin kuralı şu, sülasi mücerret, yani kelimeyi oluşturan üç harften ikisi aynı, birim mahreçleri yakın olursa eğer, onların kök anlamı aynı yere dökülür. Mesela savm. Savm, oruç demek. Samet, Allah'ın isimlerinden biri. Samet, yani parçalanmaz, bir bütün. Ne içine bir şey girer, ne içinden bir şey çıkar. Mutlaklığı ifade eder. Samt, susmak demektir. Anadan doğma, sağır ve ahrasa, dilsize de samit derler. Neden? Ağzından bir şey çıkmaz. Söz çıkmaz. Kulaktan da bir şey girmez. Onun için. Savun da, İşte oruçlu, imsak, tutar. Yani ağzından bir şey girmez. Onu anladık. Ama çıkmaz da. Niye çıkmaz? Ağzından kötü söz çıkmaz. İncitici laf çıkmaz. Dolayısıyla sadece girmez değil, yemez içmez değil. Aslında insan incitmez, insan kırmaz, zedelemez, karşıdakini yaralamaz, iftira etmez, yalan söylemez. Bu oruç dışında da geçerli. Bunun orucu 12 ay. 12 ay iftira etmez, 12 ay yalan söylemez, 12 ay bir başkasını hakaret etmez. Dolayısıyla böyle bir kök anlamı var oruç kelimesinin, savm kelimesinin. Peki gerçekten bu anlamda oruç tutuyor muyuz diye kendimizi bir sorgulamamız lazım. Oruç tutmak kendini tutmak. Yani egosunu tutmak. Yani içgüdülerini tutmak. Yani yönetmek. Güdülerini yönetmek, dürtülerini yönetmek, alt beynini yönetmek, hayvan beynini yönetmek, şehvetini yönetmek. Yani zaten iştah derler, bakınız şehvet kelimesinden gelir iştah. Aslında o kite dahildir, yemek içmek de o kite dahildir, şehvet kitine dahildir. İştahla yaptığımız her şey o kite dahildir. Bunun helali vardır, haramı vardır. Her şey, yeme içmenin de helali vardır, haramı vardır. Konuşmanın da helali vardır, haramı vardır. Bakmanın da helali vardır, haramı vardır. İşitmenin de helali vardır, haramı vardır. Haram işitmek, haram dinlemek, yani seni kötüye, seni meşru olmayana iten bir dinleme. Dolayısıyla oruç bütün bu paketin hepsidir. Yoksa sadece yeme içmeyle alakalı değildir. Zaten öyle ise bugün tutulan oruçların birçoğu aslında öğünlerin yerini değiştirmekten ibaret. sabahı biraz erkene alıyorsunuz. Akşamı da tam size söylenen vakitte güneş battığı ana alıyorsunuz ve oruç oluyor. Tabii her gün ziyafet. 11 ay yememiş sanki, hiç beslenmemiş, aç kalmış. Ramazan'da 11 ayın acısını çıkarıyor. Akşama kadar aç durduğunun kalorisinin, ihtiyacının kaybettiği, yaktığı kalorinin 3 katını, 4 katını, 5 katını alıyor iftar yemeğinde. Dolayısıyla tabii bunu yoksullar için, dar gelirler için, emekliler için, asgari ücretliler için hatta demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü onlar gerçekten de asli ihtiyaçlarını bile göremeyecek duruma gelmiş durumdalar. Ama yine de oruç deyince insanımızın şöyle durup gerçekten orucun amacı ne? Niçin böyle bir ibadet var? Bu ibadetin bende uyandırmaya çalıştığı his ne? Hangi farkındalıkları uyandırmaya çalışıyor? Ben orucun farkında mıyım? Neyi tutuyorum? Neyi bırakıyorum? Kendimi tutuyor muyum? Kendimi tutuyor muyum? Kendini tutmak yani. Takım tutmak değil, kendini tutmak. Kendinden yana olmak. Gerçekten doğru olanı, hak olanı, iyi olanı, güzel olanı, değerli olanı tutmak. Değersiz olanı değil, kötü olanı değil, haksız olanı değil, çirkin olanı değil. Onun için tutmaların her birini yan yana dizin, her birini tek tek sorgulayın, oruç karnesini öyle doldurun. Onun da bir karnesi olmalı. Onun için Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Umarım Ramazan'ın hakkını verenlerden oluruz. Umarım farkındalık sahibi oluruz. Evet, daha şimdiden dudaklarım kurudu, dilim kurudu. Efendim, gittiği yere kadar gitsin. Bilmiyorum nasıl olur. Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersine hoş geldiniz. 17 Mart 2024, 67. dersteyiz. Hamdolsun. Ve bugün Ramazan'ın ilk dersini yapıyoruz. Rahman Suresi. Merhametli ol dersi. Evet, Rahman Suresi. Merhametli ol dersi. Rahman, Rabbimizin güzel isimlerinden biri. Biri ama vasıflarının, sıfatlarının da birincisi. Çünkü eğer tabir caizse Allah için bir kartvizit hazırlansa, onlarca isminden bu kartvizitine hangi isimler girer dediğimizde biz bunu biliyoruz. Besmele'de hangi isimler varsa. Er-Rahman, Er-Rahim. Yani özünde sonsuz merhamet sahibi, işinde sonsuz merhamet sahibi. Özünde sonsuz merhamet sahibi, Rahman'ın karşılığı. İşinde sonsuz merhamet sahibi, işi yani işinde, eyleminde, faaliyetinde, yarattıklarında sonsuz merhamet sahibi. Bu da Rahim'in karşılığı. Onun için Allah kendisini merhamet ile anmamızı istiyor. Bismillahirrahmanirrahim budur. Merhametiyle anmamızı, gücüyle değil, kartvizite onu koymamış. El-Gavî değil, bakınız. El-Ali değil, bakınız. El-A'la değil, bakınız. Yani veyahut da kahrıyla, el-Kahhar değil, bakınız. El-Cebbar değil, bakınız. Yani haşmet sıfatlarıyla değil. celal sıfatlarıyla değil, cemalin en güzel sıfatları olan Rahman ve Rahim ile hatırlamamızı, bilmemizi istiyor. Rahim, biliyorsunuz, aynı zamanda doğurganlık organına verilen isim. Rahim. Hepimiz bir rahimden meydana geldik. Hepimiz. Tüm insanlar değil sadece. Tüm memeli canlılar bir rahimden meydana gelirler. Dolayısıyla annelik ortaya çıkar. Orada kadın anneye dönüşür. Yani çiftlerden dişi olanı anneliğe kavuşur. Anneliğin bir numaralı vasfı merhamettir. Onun için yavrusunu sadece içinde taşımaz, doğduktan sonra aynı zamanda bağrında taşır. Bir ömürde yüreğinde taşır, sırtında taşır. Onun için merhametin tecellisi olur. Tabii istisnalar kaideyi hiçbir zaman bozmaz. Bunun istisnaları var. اِنَّ الرَّحْمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَانِ Allah Resulü'nden gelen bir rivayet bu. Kur'an'a vurduğumuzda geçer not alan bir rivayet. Rahim diyor, Rahman'dan bir daldır. Bir dal. Dolayısıyla Rahim aslında mücessem hali, cisimleşmiş halidir merhametin. Korur, içinde besler, kendinden verir. Malumunuz rahimdeki yavru, cenin, anneden beslenir. Annenin yediği gıdadan önce o alır. Dolayısıyla annenin aş ermesi aslında bebeğin ihtiyacını gösterir. Bebeğin bir vitamine, bir minerale veya herhangi bir etken maddeye ihtiyacı varsa anne bunu aş ererek gösterir. Anne vücudu bunu ona aş erme şeklinde telkin eder. Onun için en ilgisiz zamanlarda en ilgisiz şeyler isteyebilirler. Aslında o erik istemiyor. Eriğin içinde bulunan bir vitamini veya bir minerali istiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakınız, insanın merhamet açısından insana nasıl davranması gerektiğini de söyleyen bir kelimedir, rahim kelimesi. Rahman nasıl bir ilah sorusuna Kur'an'ın cevabı bu surede. Rahman suresi üzerine söyleyeceğim çok şey var. Bu surenin sebebi nüzulü, iniş nedeni konusunda çok ilginç bir bilgi var. O da şu, وَمَا الرَّحْمَانِ demişler müşrikler. Rahman da neymiş? Evet, müşrikler Rahman'ı kabul edemediler. Sonuna kadar Rahman'a karşı tavır koydular. Allah'ın Rahman oluşunu asla benimseyemediler. Çok ilginç değil mi? Rahman olursa size de Rahman olacak. Sadece bize değil ki. Niye itirazınız? Sonuna kadar itiraz ettiler. Rahman oluşuna. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Hudeybiye barış günü Allah Resulü'ne gelen Mekke müşrik büyükelçisi Süheyl bin Amr oturdular. Bir barış anlaşması imzalayacaklar, 4 maddelik. Allah Resulü Ali bin Ebi Talip orada katip. Anlaşmanın katibi, o yazıyor. Yaz ya Ali dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen müşriklerin kor diplomatik heyet başkanı Süheyl bin Amr itiraz etti. Ve men Rahman? Rahman da neymiş? Bismikallahümme yaz. Bunda da bir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Yani Allah'ımızın adıyla yaz. Yani söylediği de garip bir şey değil. İslami açıdan da ters bir şey değil. Ama Rahman'a itiraz var burada. Rahman'a ve Rahim'e itiraz var. Hiç kabullenemediler bunu. Nedense. Tam olarak nedenini de bilmiyoruz. Onun için bu surenin sebebi nüzulü bahsinde bu anlatılır. Rahman'ı benimseyemeyen, merhametle dolu bir ilahı benimseyemeyen, merhametle dolu bir yaratıcıyı benimseyemeyen bir mantık. Aslında buna kelime olarak itiraz meselesi değil, asıl itiraz Allah'ın merhametinin insanda tecellisine itirazdır. Merhametli bir dünya tasavvur edemez mi insan? Merhametli bir çevre tasavvur edemez mi insan? Merhametli bir hayat tasavvur edemez mi insan? Aslında sıkıntı burada. Niye? Kendileri merhametsizler. Mekke'de öyle bir sistem kurmuşlar ki bu sistemin içinde merhamet yok. Bu sistemin içinde güç var. Güç tapınımı var. Güce tapıyorlar. Onun içinde haklı kim sorusuna güçlüdür cevabını veriyorlar. Haklı kim? Güçlü olandır. Onun içinde merhamete yer yok. Hilf-ül Fudul işte merhamete yer olmayan bir Mekke'de merhamet bir damarı, bir merhamet kanalı açılsın diye yapılmıştı. Allah Resulü henüz Allah Resulü olmadan, henüz Abdullah oğlu Muhammedken bu faziletliler ittifakı dediğimiz veya başka şekilde de anlaşılabilir bu. Fadılların ittifakı biçiminde de okuyanlar, anlayanlar var. Mekke'nin geçmişinde 3 tane fadl birleşmiş. Onlar da yine mazlumlara yapılan zulme karşı çıkmak için böyle bir iyilik anlaşması yapmışlar. Ondan sonra yapılan iyilik anlaşması da onların adıyla anılmış diyenler var. Bu da güzel bir anekdot. Yani Faziletliler İttifakı'na Allah Resulü ne demişti? Bugün böyle bir ittifaka katılmaya çağrılsam yine katılırım. Niye? Mazlumdan yana zalime karşı olacaksın. Bunun müşriği mümini olmaz ki. Bunun Müslümanı kafiri olmaz ki. Bunun Müslümanı Hristiyanı, Müslümanı Yahudisi, Müslümanı ateisti olmaz ki. Efendim mazlumdan yana olmak söz konusuysa kimlik hiç önemi yoktur. Mazlumun kimliği sorulmaz. Zalimin kimliği de sorulmaz. Müslüman zalime karşı ateist mazlumla beraber olmayı emreder sana imanın ve insanlığın. Dolayısıyla Müslüman zalime karşı Müslüman olmayan mazlumla beraber olmanı emreder. Niye? Mazlumun kimliği sorulmaz dedik ya, sorulmaz. Onun için Allah Resulü bugün ben böyle bir anlaşmaya çağrılsam ittifaka, bugün de gönüllü koşa koşa giderim demişti. Evet, surenin nüzul sebebi için söyleyeceğim birçok şey var ama bu yeter. Müşriklerin Rahman olan bir Allah'ı ısrarla inkarı üzerinde durdum. Rahman ismi üzerine de bir şeyler söyledim. İlahi rahmetten insani merhamete geçeyim. İlahi rahmet malum yaratılışın tamamında bu rahmeti görüyoruz. Görüyor muyuz? Yok hocam, görmüyoruz. Bu kadar kuzu yiyen kurdu nereye koyalım? Peki ceylanların düşmanı sırtlanları nereye koyalım? Tabiattaki vahşeti nereye koyalım? Evet, bir besin zinciri var. Bu besin zinciri içerisinde bu zincir tıkır tıkır çalışıyor. Kurbağa sinek yer. Yılan kurbağa yer. Kartal yılan yer, böyle gider besin zinciri. Tüm besin zinciri böyledir aslında. Peki bu bir vahşet midir? Yani bu besin zincirinde av olan mazlum, avcı olan zalim midir? Hayır. Onlar mükellef değildir. Hayvanlar mükellef değildir. Hayvanların içgüdüleriyle yaptıkları bu şeyler ahlaken isimlendirilmezler. Ya bizim köpek ahlaklı bir köpek diye bir cümle kurulamaz. Eğitimli diyebilirsin ama ahlaklı diyemezsin. Ahlaksız bir köpek olmaz. Hiçbir kedi sahibinden iç çamaşırı istemez. Ya ben utanıyorum, bana bir kilot giydir falan. Gülersiniz değil mi? Yani görüyorsunuz, haya etmesini beklemiyoruz. Haya etmediği için de vay hayasız vay, vay utanmaz, terbiyesiz demiyoruz. Komik kaçıyor. Niye? Mükellef değil. Onun için yani hayvanı hayvan olarak bilmek, eşyayı yaratıldığı yere koymaktır aynı zamanda. Bu demek değildir ki hayvanın hakkı yoktur. Bu demek değildir ki ona her türlü şey yapılır, ona acı çektirilir. Hayır, çektirilemez. Çünkü hayvanlar acı çekerler. Acı çekmek insan beyni gerektirmez. Bizde de hayvan beyni var. Limbik sistemimiz hayvan beynidir ve biz acıyı hayvanlarla aynı düzeyde çekeriz. Dolayısıyla insanın bir tarafı hep öyle kalacak. Biz hayvan beynini kafatasımızın içinde taşıyarak bugünlere geliyoruz. Onun üstüne ekstra olarak bir insan beyni eklendi. İşte bizi ahlaki yapan hassalar, yetiler orada. Akıl yetisi, vicdan yetisi, irade yetisi, bilinç yetisi hepsi orada. Onun için insan mükelleftir. Onun için insan için ahlak söz konusudur. Onun için insan zalim ya da mazlum diye adlandırılır. İşte bu nedenle tabiattaki sistem kendi içerisinde bir bütündür ve bu sistem tıkır tıkır işlediğinde Allah'ın yaratılış amacına uygun, yaratış amacına uygun davranılmış olur. Bu sistemi bozduğunuzda felaket olur. Yani zincirden bir halkayı kopardınız mı, zinciri kopardınız mı, o zincir çöker. Bugün dünyanın farklı yerlerinde ne yaptılar? Farelerin tamamını yok ettiğinizde bambaşka sorunlar ortaya çıkıyor. Kedilerin tamamını yok ettiğinizde fare patlaması yaşanıyor. Zaten kedilerin evcilleştirilmesinin sebebi veba mikrobunu yayan fareler yüzündendi. Farelerle insanoğlu baş edemeyince Mısır'da kediler evcilleştirildi yaklaşık 7000 yıl önce. Sebebi bu. Onun için dünyada yılanları tamamen yok ettikleri, özellikle Amerika'da bir iki bölgede yılanları yok ediyorlar. Kıraç bölgeler, zehirli çünkü yılanlar. Bu sefer fare salgınıyla karşılaşıyorlar. Korkunç bir biçimde. Onun için yine bir bölgede yapılmış bir çalışma izlemiştim. Belgeselini yapmışlar, gerçekten harika. O bölge vahşi bir bölge. Amerika'da vahşi bir bölge. Kurtları yok etmişler. Kurtları yok ettikten sonra çoğalan ne? Bizonlar aslında. Bizonlar. Yani vahşi inekler. Bizonlar çoğalmış ama bizonlar bölgede bir tane yeşil bırakmamış. Yeşereni yiyorlar. Yeşereni yiyorlar. Ve bu sefer gri kurt ithal etmişler. bölgeye getirmişler. 25-30 senede bölge yemyeşil olmuş. Ne yapmış? Biz onların kökünü mü kurutmuş? Hayır. Hiçbir hayvan avının soyunu kurutmaz. İnsan kurutur. Maalesef. Bunu insan yapar. Elini attığı şeyin kökünü kurutur. Yahu arkaya da kalsın demez. Onun için av yönetmelikleri vardır, av yasaları vardır, avlanma yasakları vardır. Ona da uyulmaz. Bakınız, büyüklerimiz söylüyorlar. Şu Marmara Denizi'nde 20'yi aşkın balık çeşidi varmış bundan 50 yıl evvel. Benim kayınpederim Dalyan'da, burada hemen Üsküdar'da, Dalyan'da balık tuttuklarını, oraya gelen balıkların çeşitlerini, bugün rüyanızda göremezsiniz onu. Balık bolluğunu, bugün ne var? Yok. Olanlar da civalı. Dolayısıyla gerçekten insan soyunu kurutur. Yoksa hayvanlar avlarının soyunu kurutmazlar. Öyle olsaydı aslan nesli şu anda korunmaya muhtaç olmazdı. Evet, Afrika'da bazı aslan türleri şu anda korunmaya muhtaç haldeler. Besin zincirinin en üstünde aslan, yahu aslanı yiyen bir şey yok. Peki nasıl bu korunmaya muhtaç oluyor? Nasıl soyu kesilmek, tükenmekle karşı karşıya? Görüyorsunuz. Yani aslında dizayn muhteşem yapılmış. Sistem muhteşem kurulmuş. Biz müdahale ettik mi bozuluyor. Merhamet nedir? Ahlakın temel taşıdır efendim. Merhamet ahlakın temel taşıdır. Er-Rahman allemel Kur'an. Evet. Geleceğim oraya. Hocam burada bir terslik var ya. Er-Rahman diyor, Kur'an'ı öğretti diyor. Halakal insan, insanı yarattı, allemehul beyan. Ve ona kendini ifade etme yeteneğini öğretti. Şimdi insanı yaratmadan Kur'an nasıl oluyor? Kur'an bildiğimiz belli. 610 yılında inmeye başladı. İnsanı yaratmadan Kur'an nasıl? Geleceğim. Hiç merak etmeyin. Tam alacaksınız cevabını. Yanlış anlamaları da burada ele alacağız. Ama burada asıl merhamet nedir? Efendim merhamet acımak değildir. Kesinlikle. Merhamet acıtmamaktır. Merhamet acımak değildir. Merhamet acıtmamak. Merhamet ekmek vermek değildir. Merhamet ekmeğini almamak, ekmeğine göz dikmemektir. Ekmeğinin sahibi olmasının önüne geçmemektir. Merhamet yaralamamak değildir. Anlatabiliyor muyum? Yara sarmak değildir, affedersiniz. Yarasına merhem sürmek değildir. Merhamet yara açmamaktır. Yara açma arkadaş. Yara sarmak için bir elinde sargı bezi, bir elinde merhem gezdirmene gerek yok. Yara açma. Dolayısıyla merhamet yara açmamaktır. Merhamet ezilmiş bir insanı ezilmekten kurtarmak değildir. Merhamet insanı ezmemektir. Asıl budur. Asıl merhametsizlik insanı ezmektir. Çünkü eğer sen merhameti ezilmişlikten kurtarmaya hasredersen, bir ezilmiş bulsak diye ezilmiş varlığına dua etmeye başlarsın. Çünkü ezilmişin var olmadığı yerde senin merhamet işlemeyecek, sen de kendini tatmin edemeyeceksin. Açın olmadığı bir yerde sen de kendini tatmin edemeyeceksin. Yani çoktan azını vereceksin. onun ağzına atacaksın, ondan sonra da oh be efendim diyeceksin. Oysa planlaman gereken şey kimsenin hakkına girmemesi. Herkesin insanca yaşaması. Doğuştan getirdiği haklarına kavuşması. Ama senin merhametin öyle işlemiyor. Senin merhamet motorun çalışması için dünyada ezenler ve ezilenler daima olmalı. Sömürenler ve sömürülenler daima olmalı. Açlar daima olmalı. Niye? Beyimizin merhameti bunu gerektiriyor. Açlar olsun ki sen doyurasın. Görüyorsunuz değil mi? İş tersine başlayınca, bağlanınca, ters bağlanınca nasıl gidiyor? Onun için merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Acıtma arkadaş. Merhamet balık vermek değildir. Balık tutmayı öğretmektir. Dolayısıyla merhameti doğru tanımladığımızda o zaman neyi planlarız? Yoksulluğu ortadan kaldırmayı planlarız. Merhameti yanlış tanımladığımızda neyi planlarız? Yoksulluğun daima var olmasını planlarız. Biz de yoksullara ucundan kıyısından bir şeyler hep verelim. Bunu planlarız. Niye bir öbürünü planlayamıyoruz? Çünkü merhameti yanlış anladık. Onun için de açlığın olmadığı bir toplumu planlamak. Açların olmadığı. Dolayısıyla onu planlayamıyoruz. Vicdan varlığını merhametle duyurur. Evet, vicdan varlığını merhametle duyurur. Merhamet vicdanın varlığının göstergesidir. Tıpkı arabanızın göstergesindeki benzin göstergesindeki benzinin varlığını gösterge gösterdiği gibi içinizde bir vicdanın varlığını da merhamet gösterir. Merhametli olup olmadığınız, vicdanlı olup olmadığınıza bağlıdır. Yani bu anlamda vicdan merhametin ana rahmidir. O rahim doğurur. Vicdanı da ne doğurur? Daha önce işlemiştik. Hangi surede işlediğimizi hatırlayan kardeşim var mı? Dilinize sağlık. Kaf suresinde işlemiştik. Kaf suresi 21 ve 41. ayetler vicdan ayetleriydi. Böyle gerçekten de fişek gibi, kurşun gibi, yıldırım gibi ayetler. Vicdanı olanın vicdanına dokunan ayetler. Aktif bir vicdan nasıl olur? Zaten pasif bir vicdan yok hükmündedir. Pasif bir akıl yok hükmündedir. Pasif bir irade yok hükmündedir. Yani vicdanını kullanmıyorsanız vicdansızsınız. Aklınızı kullanmıyorsanız akılsızsınız. Deli akılsız değildir. Delilik ayrı bir şeydir. Onun için aklın yokluğu değil, var olduğu halde işletilmemesine akılsızlık denir. Evet, insandaki merhamet aslında Rahman'ın merhametinden bir dal. İnsandaki merhamet Allah'ın insana verdiği en güzel yetilerden biri. Doğuştan merhametle doğar mıyız acaba? Bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Hiç şüphesiz merhametin altyapısı insanda vardır. Ama o merhametin altyapısının faaliyete geçmesi için, aktif hale gelmesi için, kinetize edilmesi için potansiyelden mutlaka merhametli özneler, merhametli insanlar, merhametli bir çevre görmesi lazım. Bizdeki potansiyel yetilerin tamamı o yetilerin geliştireceğimiz bir çevrede büyür ve olgunlaşırlar. Aklını işleten insanların içinde büyümüş olan bir çocuk, aklını işletmeyi öğrenir. Merhameti aktif bir çocuk, merhametini, Merhameti aktif bir çevrede büyüyen bir çocuk, merhametini aktifleştirmeyi öğrenir. Dolayısıyla biri nasıl olsun öyle istiyorsanız, onu olmasını istediğiniz şeyin olduğu bir çevrede büyütün. Oraya koyun. O nedenle çocuğunuz nasıl olsun istiyorsanız kendinize, aynaya bakın. Kendinize bakın. Yani merhametli bir çocuk, merhametli bir anne baba elinde, çevre elinde büyür. Bu anlamda görüyorum. Yolda giderken kediye tekme atıyor. Daha çocuk. Eğer bir hayvana merhamet duymuyorsa, büyüdüğünde bir insana da merhamet duymayacak. Küçüklüğünde bir hayvanı gözünü kırpmadan öldürüyorsa, büyüdüğünde gözünü kırpmadan bir cinayet işleme adayıdır. Bu birçok araştırmayla da sonuçlandırılmış istatistiktir aynı zamanda. Onun için çocuklarınızı gözlemleyin. Canlılara karşı bir merhamet duyuyor mu? Özellikle de memeli canlılara karşı bir merhamet duyuyor mu? O ayrı. Böcekle kedinin arasında büyük bir fark var. Böceğin sinir sistemi çok basittir. Acı çekmez. Memeli beyni acı çeker. Dolayısıyla memeli beyni acı çektiği için bir kedinin, bir köpeğin çektiği acı bize benzerdir. Çünkü sinir sistemi bizdeki sinir sistemidir. Onun için acı çektirmemek, acıtmamak demiştik. İlk ayetlerin söylediği Er-Rahman allemel Kur'an. O sonsuz merhamet sahibi, rahmet sahibi Kur'an'ı öğretti. Biraz önce sordum. Siz de soruyorsunuz değil mi? Burada bir yanlışlık var ya. Bir takdim tehir var. İnsanı yarattıktan sonra Kur'an'ı öğretmesi gerekmiyor muydu? Çünkü Kur'an aslında 610 yılında inmeye başlamış, 23 yıllık iniş süreciyle tamamlanmış bir kitap, bir hitap. Oradaki Kur'an bildiğiniz mushaf değil. Alakası yok. Bakın, 3 tane Kur'an'dan ayet getirdim buraya. Aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Cem'ahu ve Kur'ane. Yani onu cem etmek ve Kur'ane ne oluyor? Kur'anehu. Efendim? Okutmak. Okutmak bizim üzerimize düşer. Okuma, okutma, okuma demektir. Okuma anlamına gelir Kur'an. Okuma. Okunan anlamı da var, okuma anlamı da var. Mastar olarak okuma anlamına gelir. Okuma, bakın o kadar açık ki. Hiçbir izaha ihtiyaç yok. Kıyamet Suresi 17. ayet. Yani İsra 78'e bakalım. Ve Kur'an el fecr. İnne Kur'an el fecri kâne meşhûda. Hadi ayeti bilenler bilirler. Ve Kur'an el fecr. Fecrin Kur'an'ı diyor. Fecrin Kur'an'ı. Yani şu mu? Fecrin Kur'an'ı, şafağın Kur'an'ı, gündüzün Kur'an'ı, akşamın Kur'an'ı. Alakası yok. Ne bu? Fecirdeki okumayı diyor bu. Okuma anlamı var burada. Mastar anlamıyla. Yani fecirde okuma. Dolayısıyla üçüncüsü de Yunus 15'ten yetiştim. Başka da var. İşte inne hâzel Kur'an'e diye başlayan, hâze bu Kur'an diye başlayan İfadeler de aslında bunu verir. Kur'anen Arabiyen, Arapça bir Kur'an ifadeleri de bunu verir. Bu ifadelerden yola çıkarak rahatlıkla tercümelerine de Kur'an denilebileceğini İmam-ı Azam'ın içtihadından da çıkarabiliriz zaten. Evet. İ'ti bi Kur'anin gayri hâze. Bunun dışında bir Kur'an getirin bize. Bize bundan başka bir Kur'an getirin diyor inkarcılar. Yani ne demek? Bu şimdi bundan başka bir Kur'an. Bu Kur'an bir de bundan başka Kur'an. Yani bundan başka bir okuma metni, okunacak şey getirin. Bunu okumak istemiyoruz. Bundan başka bir okuma metni getirin, okunacak şey getirin. Dolayısıyla oradaki Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman o sonsuz ve merhamet sahibi ne yaptı? Okumayı öğretti. Burada tamam o problem kalktı. Yani halakal insan, insanı yarattı, allemahul beyan, insana kendini ifade etme yeteneği. Ama burada da şöyle bir şey yok mu hocam? Şimdi okumayı öğretti. İnsan okumayı insan olmadan önce mi öğrendi? Harika soru. Bu sorularla gelin bana, bu sorularla. Bunu sorun. Burada da yine sorunu açmıyoruz ki. Yine bir sorun var. Hayır, yok. Beyne bakıyoruz şimdi. Beyne baktığımızda iki alan görüyoruz. Bu alanlardan Broca alanı diye bir alan var. Sol üst frontal lobumuzun orta altında bir bölge, Broca alanı. Bu ismi neye almış Broca? Broca isimli bir hekim 19. yüzyılın başında konuşamayan iki hastası gelmiş. İki hastayı merak ediyor, konuşamıyor. Hatta hastanın biri bir tek kelimeden başka bir şey söyleyemiyor. Bir tek kelime. O bir tek kelimeden başka hiçbir şey söyleyemiyor. Böyle yaşamış, böyle ölmüş. Ondan sonra beynini açıyor, bakıyor, o alan hasar almış. Bir alan hasar almış. İkinci vakada da bu olunca artık literatüre giriyor. İnsan beynindeki konuşma alanı frontal lobun alt ortasında yer alan şu alan. Yer alan şu alan. Tamam. Broca alanı demişler buna. Doktorun ismini vermişler. Bir de Wernicke alanı var. O nerede? O insan beyninde değil. O hayvan beyninin üst katmanında. Henüz insan olmadan önce. Yani frontal lob insan beyni. Ama hayvan beyninin üst katmanında. O efendim, o bölgede. Dolayısıyla vertikal bölümde yer alıyor ve bu bölümde anlama bölümü. O da yine efendim Wernicke isimli bir Alman hekim anlama problemi görüyor. Anlamıyor. Takır takır konuşan bir hastası var. Her şeyi konuşuyor. Fakat konuştuklarının içinde anlam yok. Bir çuval cevizi boşaltmış gibi bir çuval kelimeyi boşaltıyor. Ama anlamlı hiçbir cümle yok. Çok acayip bir vaka bu. İşte öldükten sonra beynini açtıklarında bir alanda hasar olduğu tespit ediliyor. İşte bu da Wernicke alanı olarak adlandırılıyor. Öbürü Fransız doktorlar, bu Alman doktor. Dolayısıyla Wernicke alanı anlama alanı. İki alan arasında sinir sisteminden bir bağ tabakası da var. O da ayrı bir mesele. Yani iki alan arasında bağ var. Anlama meselesi konuşmadan önce geliyor. Yani hayvanlar anlıyorlar ya bizi. Biliyorsunuz değil mi? Komut veriyorsunuz, anlıyorlar. Geçmiş ve gelecek düşüncesi yoktur hayvanlarda ama hayvanların rüya gördüğünü biliyor musunuz? Bu çok deneylerde ispat edilmiştir. Hayvanlar rüya görürler. Rüyalar REM uykusu döneminde görülür. Yani gözün hızlı hareket ettiği uykunun ilk döneminde. O REM uykusunda hayvan gözü de aynı insan gözü gibi uykuda fırıl fırıl dönüyor. Niye dönüyor derseniz, ben buna bir teori getirmiştim kendimce, belki tuttu, belki tutmadı. Bunu uzmanlar bana cevap vermeli. Beyin duyular kapanıyor uykuda. Yani gözden bir şey girmiyor, kulaktan bir şey girmiyor, dokunma duyusundan bir şey girmiyor, tat duyusundan bir şey girmiyor, koklama duyusundan, burundan bir şey girmiyor. Veri kesiliyor. Veri kesilince bu sefer gözler fıldır fıldır veri arıyor. Nerede benim verilerim, nerede benim beş duyu ile aldığım bilgiler falan? İşte o sırada bilinçaltına atılan şeyler, yani dışarıdan gelmeyince içeriği karıştırmaya başlıyor. Aynen. Dolayısıyla yani beyincikte veyahut da aşağıda, işte efendim amigdalada, efendim hafızanın merkezi olan bölümde, işte oraları karıştırıyor. Oraları karıştırınca bir şeyler buluyor canım. Eyvallah. Dolayısıyla bu anlamda beyin malzeme arıyor, malzeme bulamayınca da kendisi kendisine kurguluyor. Kurgu yapıyor. Hayvanlarda da var bu. Ama hayvanlarda geçmiş ve gelecek yok. Anlıktır. Anlık olduğu için hayvanlar rüyalarını hatırlamaz diyor uzmanlar. Yani bu anlamda evet, anlama yetisi bizimle beraber basit biçimde hayvanlarda da var. Peki, bunu aslında nasıl oluyor? İnsanın insanlaşmadan hemen önceki döneminde, insansı olduğu dönemlerde anlamaya başlaması ile konuşmaya başlaması. Zira konuşmak o kadar uzun bir süreci kapsıyor ki. O kadar uzun. Çünkü mesela konuşma meselesinde henüz daha bugünkü anlamda dil yok. 100 bin yıl öncesine kadar bugünkü anlamda dil yok. Oysa ki Homo sapiens 380 bin yıldan beri var. Ama dil yok. Dilin olmadığını nereden öğreniyoruz? İsrail'de ele geçen bir fosilde dil kasının olmadığı tespit ediliyor tahliller sonucunda. Dil kası olmayınca konuşma diye bir şey yok. Olmuyor. Onun için zaten konuşma yetimizin oluşması için gırtlakta muhteşem yeni adaptasyonlar lazım. Hatta mutasyonlar lazım gırtlakta. Gırtlakta o mutasyonlar olmadan, gırtlak o şekli almadan mesela bir şempanzeye bir kelime söyletemiyorsunuz. Olmuyor. Oysa ki genetiği %98,5 insanla aynı. Hatta 98,7. Yani 1,3 farkımız, genetik fark. Ama konuşturamıyorsunuz hiçbir şempanzeyi. Dolayısıyla kaldı ki ya o manada taklit konuşma, konuşma değil. Papağanlar maşallah bülbül gibi ötüyorlar. İnsanın konuşmalarını taklit ediyorlar ama papağan konuştu diyemiyoruz. O bir taklit. Yani papağan aynı zamanda bir motor sesini de taklit edebiliyor. Veya bazı kuşlar, lir kuşu var mesela. Çok ilginç. Tabiatta duyduğu her sesi taklit ediyor. Adam ağaç motoru çalıştırmış. Allah sizi inandırsın. Ağaç motorunun sesini aynen taklit etmiş. Hepsini taklit edebiliyor. Şimdi ağaç motoru mu oldu? Olmadı tabii. Yani anlam bölgesi daha önce. Konuşma çok uzun bir zaman işi. İlk konuşmalar aslında işaretlerle. Bakınız, insanların eline, ilk insanların, yüz binlerce yıl önce insansıların, 1,5 milyon yıl öncesinde taşlardan yaptıkları ilkel silahlar var. Paleolitik dönemden kalma. Dünyanın her tarafında var. Türkiye'nin tüm müzelerinde görürsünüz. O taşlardan. Vermişler taşları insanların eline. Şunları bunlara benzetin demişler. O sırada da EEG yapmışlar. Yani beyinlerine alıcılar yerleştirmişler. Beyinde hangi bölge aktive olacak? Yani hangi bölgeye akım gelecek? elektriklenecek. Konuştuğu bölgenin aynısına akım geliyor. Onun için benim elimi bağlayın, bu kadar güzel konuşamam. Niye? Ellerimle konuşma bölgem aynı çalışıyor. O nedenle bakın, konuşurken insan ellerini oynatıyor. İster istemez, gayri ihtiyari oynatıyor. Ama ondan da öncesi var. Bir soru sorayım da uykunuzdan uyanın. Gözünün akı görünen hayvanları bana sayabilir misiniz? İris tabakası. Dur sen sus. Yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Bir tane insan. Neden? İnsan gözünü konuşmayı öğrenmeden önce konuşmak için kullanıyordu, biliyor musunuz? Bir adaptasyondur. Adaptasyondur, mutasyon değil. Tamamen adaptasyondur. Çünkü arkanızdan av gelecek, gelme ihtimali var. Önünüzde de av var. Önünüzdekini tutmalısınız. Yani avcı toplayıcısınız. Hem de 2,5 milyon yıl avcı toplayıcısınız. Daha son 10 bin yılda tarıma geçtik. Ondan evvel avcı toplayıcısınız. Ve av kaçmasın, zaten konuşamazsınız yani o manada. Avcı da yakalamasın. Onun için bakınız, iki tip göz vardır hayvanlarda. Avcı gözü, av gözü. Av gözleri nerede olur biliyor musunuz? Yanda olur. At gözü av gözüdür. At arkayı görmeye meyillidir. Onun için at gözlüğü takarlar, arkayı görmesin diye. Arkayı görürse ürker. Çünkü av arkadan gelir, onu bilir. Aslan gözü avcı gözüdür. Onun için öndedir. Bakınız, aslan gözü öndedir. 360 derece görmez. At 360 derece görür. Yani özetle insan gözünün akı konuşmak, işaret dili için kullandı. Kaşlar. Buradaki hücreler niye özelleşti? Karşıdakine işmar etmek için. Bizde çok güzel bir kelime var. Başka bir dilde olmadığını öğrendim bunun. İşmar. Jest ve mimik diyelim. Jest ve mimikler aslında konuşmayı bilmeden önce, konuşamadan önceki konuşmalarımız. Dolayısıyla konuşma çok uzun bir zaman diliminde oluştu. İnsanda ilk Fox 2 geni diye bir gen buldular Alman bilim adamları. Konuşamayan 3 nesilde buldular bunu. Baba konuşamıyor, dede konuşamıyor, torun konuşamıyor. İngiltere'de böyle bir vaka ele geçti. Ama Alman bilim adamları bu 3 deneyi aldılar ve incelediler. Genetik tarama yaptıktan sonra, genomunu taradıktan sonra Fox 2 diye bir genlerinin olmadığını gördüler. Ve oradan neyi buldular? Konuşma genini buldular. Bu genin tarihini de buldular. 200 bin yıl önce bir mutasyon sonucu oluşmuş bu gen. Bir mutasyon sonucu. Yani konuşma geni 200 bin yıllık. 200 bin yıldan, düşünün, bugünkü konuşmanın oluşu 70 bin yıl, 80 bin yıl, tam bilemeyiz, tam bilemiyoruz. Ama bu araya denk geliyor bugünkü konuşma. Dolayısıyla 130 bin yıl önce geni oluşuyor, 130 bin yıl onun üstünden büyük bir adaptasyon süreci geçmesi gerekiyor ve bugünkü konuşma ortaya çıkıyor. Yani özetle, Er-Rahman, Allemel-Kur'an, Halakal-İnsan. İnsan neden yaratıldı? Okuma, okumayı yani konuşma, anlamayı, okuma anlamak demektir, onu söyleyeyim. Okuma, anlama demektir. Anlama yoksa okuma yok. Buradan şunu çıkarıyoruz, oku ama anlama diye bir şey yok. Oku ve anla diye söylenmez. Anla demektir aynı zamanda. İkra ve ifhem yok. Niye? Yani oku ve anla. Oku, anla anlamını içerir. anlamıyorsan okumuyorsun. Kur'an'ı anlamıyorsan okumuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Okumuyorsun. Yoksa elinize alırsınız, o kalem gibi bir cihaz var biliyorsunuz. Üstüne gezdiriyorsun, o da okuyor. Okuyor mu? Okuyor. Bu kıraat oluyor mu? Hayır, olmuyor. Olmuyor. Dolayısıyla makine de okur. Onun için anlamak içerir. Yani özetle insan yaratılmadan önce anlamla buluşmuştu zaten insanın öncülleri, insansılar, homo türleri, 30 küsür türdür bunlar. İnsanın kendisinden yaratıldığı homo türü biliyoruz, Heidelbergensiz. Dolayısıyla o anlıyormuş diye düşünüyorum bu yoruma göre. Evet, Kur'an'ı aleyna cem'ahu ve yok efendim. Nereye? Evet. İnsanı yarattı. Halakal insan allamahul beyan. Beyanı öğretti. Beyan ne? Kendini ifade etme yeteneği. İnsan kendini ifade etme yeteneğini öğrendi. Bak, konuşma sonra geliyor. Görüyorsunuz. Önce anlama geliyor, sonra konuşma geliyor. Kendini ifade etme yeteneği bu. Beyan. Dolayısıyla hani Bakara suresinin 31. ayetinde Ta'limul Esma ayeti var ya. Yani ve'alleme Ademe'l Esma'e kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Ama buradan bazı müfessirler, hatta eski müfessirlerin çoğu şöyle bir sonuç çıkarmış. Adem insanlığın konuştuğu tüm dilleri konuşurdu, öğrenmişti. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani şimdi ne diyeyim şimdi? Hani adam demiş ki, padişahın şehzadesi biraz bayağı bir safmış, yarım akıllıymış. Ona bir lala tutmuş padişah. Nereye giderse sen de oraya gideceksin. Yarım aklını kimseye belli etmeyeceksin. Başka da yok ki yerine geçecek. Yarım akıllıysa yarım akıllı. Zır deliyse zır deli. Yani saltanat böyle bir şey zaten. Yani sizin evladınız geçecek, efendim zır deliyse zır deli. Memleket akıllı dolu olsun, hiçbir işe yaramaz. Efendim. Peki, adım adım izleyeceksin. Peki, efendim, saçmalayınca, zırvalayınca tevil edeceksin. Tevil edeceksin. Ya adamın yerinde olmak istemem yani. Adam, oğlan işte ava gitmiş, atmış bir tane, bir ok attım, kuş düştü demiş. İyi, bayağı mantıklı tabii, ok atınca, kuşa değince. Ama bizim oğlan öyle dememiş Şehzade Efendi. Bir ok attım, kuş pişti demiş. Kuş pişti. Şimdi hık mık ederken lalası bakmış. Ama zırvada tevil götürmez ki yanım demiş. Zırva tevil götürmez ki. Ya tevilin de bir karnının genişliği var değil mi? Her efendim zırvayı tevil edemezsiniz ki. Edemezsiniz işte. Yani Adem'e isimlerin tamamını. Bundan 200 yıl evvel dünyada 7000'e yakın dil vardı. Şu anda 3000 küsür, 3600 civarında olduğunu söylüyorlar. Hatta bazılarını bir kişi konuşuyor. Böyle bir dil vardı, Kafkas dillerinden biri. Son kişi konuşuyordu. O ölmeden evvel batıda bilim adamlarından biri gitti, ondan dil ne kadar verisi varsa ondan aldı. Bir adam kendi hayatını bu dili öğrenmeye adadı. Alın buyurun, Rum suresindeki mübarek ayetle amel eden, en iyi amel eden adam bu adam işte. Dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Öyle değil mi? Dolayısıyla Adem niye dilleri öğrensin ki? Öğrenmiş olarak doğsun ki? Diller öyle bir şey değil ki. Dil insan ürünüdür, kültürün ürünüdür. Yani bundan 2000 sene evvel lingua sacra derler. Küresel dile lingua sacra derler. Lingua sacra veya lingua franca neydi? Aramice'ydi. İsa Aleyhisselam'ın diliydi. Onun diliydi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Aramice konuşuyorsanız mutlaka sizi anlayan biri bulunurdu. Ama bugün Aramice konuşan neredeyse yok. Irak'ta küçücük bir avuç Süryanice konuşan, Aramice lehçesi konuşan insan dışında yeryüzünde bu dili konuşan neredeyse insan kalmadı. Bırakın lingua franca olmayı. Dolayısıyla bugün de İngilizce. 2000 sene sonra İngilizce olacağına dair bir garanti var mı? Bırakın İngilizce olacağına. 2000 sene sonra dil kalmayacak diye korkuyorum. Niye? Oğluma kızıma yazıyorum, bana böyle diyor. Emojiyi yapıştırıyor. Ben de yapıyorum. Şimdi başa döndük. Dilde başa döndük. Emojiler bu değil mi? Emojiler aslında işmarla, işaretle konuşmak değil mi? Dolayısıyla ellerini kaldırmış emojiyi koyarsan dua yerine geçiyor. Buna koyarsan okey yerine geçiyor. Gül koyarsan veya kalp koyarsan seni seviyorum. Seni seviyorumu kim üşenmeden yazacak? Kalbi koy, bitsin iş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi dil gidiyor yavaş yavaş. Otistik bir nesne dönüşüyor gençlik. Özellikle Z kuşağı. Espri yapamıyor, muhabbet yapamıyor, sohbet yapamıyor. Nereye gidecek bilmiyorum. Ama sıkıntı var diye düşünüyorum. Beyan bu. Bir rahmet olan dil nasıl var oldu? Evet. Dilin nörobiyolojisi, dil geni, dil anatomisi, modern dilin tarihi söyledik. Ölçüde adalet, hak ve hukuk. Evet. Ve ekimul vezne bil kıst ve la tuksirul mizan. Evet. Vezni, ölçüyü istikametli tutun. Dost doğru, adaletli tutun. Ve la tuksirul mizan. Tartıda, ölçüde azaltmaya gitmeyin. Yani hile yapmayın. Hile hurda yapmayın diyor. Ölçüyü doğru tutun diyor. Yani bu ölçüyü doğru tutmak sadece terazi kullananlar için mi geçerli? Yani terazi mi kullanmamız lazım? Hayır. Akıl terazisini de doğru kullanın diyor. Mesela bir adamı ölçüyorsunuz, bir adam hakkında değer biçiyorsunuz veya bir bayan hakkında değer biçiyorsunuz. Doğru ölçün, doğru tutun. Bu değerlendirme ölçmeleri yamuk yapmayın. Onun hakkı neyse onu verin. Hakkını yemeyin diyor. Onu değerlendirmek, onun ekmeğini değerlendirmekten daha değerlidir değil mi? Yani ona pirinç tartıp verirken 100 gram eksiltmekle onun kendi özgül ağırlığını, değerini, kıymetini eksiltmek aynı şey mi? 100 gram eksik verdiğiniz pirinci 100 gram eksik yer. Ama ya onun hakkını çalıyorsan, ya onun kendi değerini eksiltiyorsan, ya onun kendi kıymetini eksiltiyorsan bunu nasıl telafi ederiz? 100 gram vererek edemeyiz. Onun için işte bu ayet aynı zamanda insanı değerlendirirken haksızlık yapmayın. Mesela ne gibi? Günahını görüyorsunuz ama tevbesini görmüyorsunuz. İyi de yani, günahını görüyorsunuz, tevbesini görmüyorsunuz, işte gıybet bunun için haram. Gıybet doğru söylemektir. Yalan söylemeye gıybet denmiyor, iftira deniyor. Öyle değil mi? O iftiradır, o başka bir suçtur. Hem suçtur hem günahtır. Gıybetse günahtır, suç değildir. Peki neden dolayı? Zira bir insanı en kötü olduğu ana mıhlıyor ve değişmesine imkan vermiyorsunuz. O haliyle sabitliyorsunuz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya bunu söylediğimde efendim biraz sakil kaçıyor olabilir. Adım anlatabiliyor muyum amca kaldı. Ama gerçekten karşımdakilerin anlayıp anlamadığından emin olmak istiyorum. Bu beni acıtıyor. Efendim, ne diyeyim yani anlıyor musunuz diyemiyorum. Nezaketime uygun kaçmıyor. Ha, siz öyle anlayın, anlıyor musunuz? Evet, yani... İnsanın kıymetinden çalmak, insanın gıdasından çalmaktan bin kat daha zulümdür. Onun için insanın kıymetini çalmayın. İnsanın değerini çalmayın. Bunun telafisi olmaz. Evet. Ve zinû bil kıstâsıl müstakîm var. Tam bunun altına gidecek bir ayet. Nedir? Doğru bir ölçüyle ölçün. Yani dünyanın en dürüst adamı olun. Ölçüyü ve tartıyı da gram gram yapın. Hani İran'dan bir fotoğraf paylaşmıştım birinde. Bir hacı baba, efendim bakkal ölçüyordu. Konulan o şeyin altına konulan efendim ona dara denir biliyorsunuz, dara. Darayı şey yapmak için bir kese kağıda ağırlığında daraya poşetin ağırlığı kadar öbür tarafa kese kağıdı koyuyor. Kese kağıdının içine koymuş bir efendim sattığı pirinci, öbür tarafa da gramların altına da terazinin öbür kefesine de kese kağıdı, boş kese kağıdı koyuyor. Niye? Bir kese kağıdı kadar hak geçmesin diye. Yani darayı sıfırlıyor. Güzel bir hassasiyet. Ama küçük şeylerde bunu yapan insanımız, büyük hırsızlıklarda bakıyorsunuz hamuduyla götürüyor. Hamuduyla. Dolayısıyla tamam bu kadar hassas bir insan olduğunu düşünün. Ama bu insan... Arsayı ölçtüreceksiniz, arsayı. Arsayı teraziyle ölçmeye kalkıyor. Arpayı da metreyle. Arpayı metreyle, arsayı kiloyla. Nasıl? Dünyanın en dürüst adamı. Olmaz efendim. Yamuk ölçer. Niye? Arsa metreyle ölçülür, arpa kiloyla ölçülür değil mi? Çünkü ölçü yanlış. Ölçü birimi yanlış. Yanlış ölçü birimiyle doğru adam olsanız da yanlış ölçersiniz diyor. O zaman mesela bilginin ölçüsü doğruluk ve yanlışlıktır. Davranışın ölçüsü iyilik ve kötülüktür. Hukukun ölçüsü adalet ve zulümdür. Estetiğin ölçüsü nedir peki? Teşekkür ederim. Harika cevap. Güzellik ve çirkinlik. Bir tabloyu, bir resmi eğer ölçecekseniz, ne üzerinden ölçeceksiniz? Güzellik ve çirkinlik üzerinden ölçeceksiniz. Doğru ve yanlışlık üzerinden de. Doğru tablo. Yok ya. Olmadı işte. Dolayısıyla doğru ölçü, ölçüleri doğru koy. Fıkıh bu doğru ölçüleri beceremediği için mahvetmiştir hayatımız. Rahman olan Rabbin nimetleri. Febi eyyi alâi rabbikumâ tükezziben. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Tam 31 kez geçer bu surede. Peki bu nakarat mı? Hani şarkılarda nakarat olur. Onun gibi bir şey mi? Hayır, değil. Niye değil? Zira bu ayetin geçtiği yerin üstündeki anılan nimetlere atıftır. Her ayetteki. Yani febi eyyi alâi rabbikumâ tükezziben. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız derken, o nimet bir üstteki ayette geçen nimettir. Onun için nakarat değildir. Sınırsız nimetten bir tutam. Filizlenen daneler, hoş kokulu çiçekler, 12. ayet. İnsanın elementer, embriyolojik ve biyolojik yaratılış süreçliği, 14. ayet. Kimyası farklı denizler. Maracel bahreyni yeltekiyâni beynehumâ berzehul lâ yebgiyân. İşte devam et. 19-20. ayetler. Süs eşyaları, inci ve mercan. Velid bin Mughire'nin ticareti buymuş biliyor musunuz? Çok ilginç. Yani süs eşyaları denizden gönderir dalgıçları, inci ve mercan çıkartır, getirir Mekke'de satarmış. Velid bin Mughire kim? Mekke'nin baş hakimi, yargıcı. Aynı zamanda müşrikler döneminde Mekke'nin papası. Papası veya Diyanet İşleri Başkanı. Dolayısıyla Velid bin Mughire ama inci ve mercan satıyor. Yani ticaret hiç durmuyor. Şimdi böyle bir adam baş yargıç olunca nasıl bir hüküm verecek? Ne olacak? Kendisinden inci alan adamla inci almayan adama aynı muameleyi mi yapacak? Sen ne diyorsunuz? Biliyorsunuz ne olacağını. İyi biliyorsunuz ne olacağını. Çünkü gördünüz. Dolayısıyla Velid bin Mughire inci ve mercan çıkarıyor. Yani Kur'an'da bahsedilen her şey aslında o bölgede bir biçimde alakası olan, bir biçimde bilinen, tanınan şeyler. Gemilere yol olan suyun kaldırma yasası, 24. ayet. Bunlar nimet olarak sayılıyor. Nimetler aslında örneğin kabilinden, yani misal olarak. Yoksa siz bunların üzerine sayısızca nimet sayabilirsiniz. Yani bunlar aynı zamanda rızıktır tabii. Her nimet rızıktır. Ama rızık deyince Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle boğazından geçen aklına gelenin aklına şaşarım diyor, değil mi? Rızık deyince boğazınızdan geçen gelmesin aklınıza. Boğazınızdan geçmeyen rızıklar var. Muhabbet bir rızıktır, nimettir. Sağlık bir rızıktır, nimettir. Güzellik bir rızıktır, nimettir. Güzel insan, iyi dostluk bir rızıktır, nimettir. İyi bir dostunuz varsa o kadar büyük nimetleriniz var ki, öyle değil mi? İnsanları sevebilme yeteneği rızıktır, nimettir. Yardım elme bilmeye yeteneği, elinizi uzatma yeteneği bir rızıktır, nimettir. Allah'ın size verdiği en güzel nimetlerden biri insanları sevindirmektir. İnsanları sevindiren biriyseniz Allah size büyük bir nimet vermiş. İnsanları üzen, yani acıtan biriyseniz belanızı bulmuşsunuz demektir. Dolayısıyla görüyorsunuz, nimetleri saymaya aslında boğazınızdan geçmeyenlerden başlamanız lazım. Evet, asıl büyük nimetler onlar. Bu insanın elementer, embriyolojik ve biyolojik yaratılış süreçliği, özellikle 19. 14. ayetteki o geçen elementer yaratılış süreci neydi? Elementer yaratılış, yani işte Kur'an'da topraktan, çamurdan o yedi tane, yedi tanedir. Tam yedi tane, yedi oldu değil mi? Efendim, bazen beş diye gösteriyorum, dört gösteriyorum. Bazen efendim yedi diye gösteriyorum, beş gösteriyorum. Onun için ben de gülüyorum bazen. Evet, yedi tane. Min tîn, min turab, min salsal, min salsalin kel fakhar, min hameyi mesnun, min tînin lazib. Bakınız, her biri ayrıdır. Nedir bunlar peki? Eğer sadece toprak veya çamurdan yaratılmış olsa yedi ayrı. Yani kurutulmuş çamur, ses veren balçık, efendim yaş balçık, fermante olmuş balçıktır. Evet, min dînin lazib. Fermante olmuş, şoylanmış derler. Anadolu'da şoy kelimesi kullanırlar. Bu kelimeyi hiç duyan oldu mu? Erzurum'da da var mı? Evet, demek ki evet. Sen Develilisin Esma. Efendim. Dolayısıyla şoylanmış derler. Yavaşça bakterileniyor yani. Onun için bütün bunlar nedir? Aslında elementer yaratılış süreci. Yoksa Kur'an'da biz her canlıyı sudan yarattık diyor. Hadi o ayeti o ayetle tokuşturalım. Hadi var mısınız? İkisi başka şey söylüyor. Çelişki var. Niye? Topraktan mı yarattın, sudan mı yarattın? Hadi buyurun. Değil işte, öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil. Onun için, yani tabakan an tabak, tabaka tabaka, tabakadan tabakaya. Nedir? هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan bir. İnsan üzerinden anılmaya değer bir şey olmadığı çok çok uzun, astronomik bir zaman geçmemiş miydi? Anılmaya değer bir varlık olmadığı astronomik bir zaman diyor insan bir de. Evet, anılmaya değer olmadığı bir zaman. Tabii ki elementer süreç buna dahil. Ondan sonra biyolojik ilk embriyolojik süreç buna dahil çünkü anılmıyor daha. Anne karnında ismi yok, cismi de yok. Hatta geçen de söylemiştim, 8. haftadan önce erkek hormonları salınmaz. Her insan hayata kadın olarak başlar demiştim, dişi olarak başlar. Evet, imza da buraya atılmıştır demiştim. Evet, erkekler, imzanızla doğuyorsunuz. Niye? 8. haftadan sonra erkeklik hormonu salınmaya başlıyor. Onun için aylar sonra ancak cinsiyeti tespit edilebiliyor. Size doktor ilk hamilelik haftasında söyleyemiyor. İkinci, üçüncü, beşinci, hatta onuncu haftada da söyleyemiyor. Eyvallah. Müslümanların merhamet karnesi nasıl? Kapsamlı bir öz eleştiri şart dostlar. Merhamet karnemiz nasıl? Yani acıtmamaya mı ayarlıyız yoksa acımamaya mı? Acıma üzerinden mi tatmin ediyoruz merhamet duygumuzu yoksa acıtmamaya mı çalışıyoruz? Bu çok önemli. Ekmek mi veriyoruz yoksa ekmek yapacak buğdayı ekmeği tarlaya ekmek için tohum mu veriyoruz? Alın buyurun. Süt mü veriyoruz yoksa süt keçisi götürüp bunu üretin. Bir keçi, bir keçi daha olsun, bir keçi, bir keçi daha. Bunu böyle üretin, toprağınızı ekin, insanınızı eğitin, cehaletinizi yenin diye mi gidiyoruz? Afrika'nın sorunu açlık değil demiştim. Hiç kimse bana bunu söylemez. Yerinde çok gördüm. Afrika'nın sorunu bunu kullanamamak. Eğer eşek olursan sırtına binen çok olur. Eşek olma efendim. Benim sırtıma bindi. Niye eşek oldun? Niye bindirdin? Eğer sömürülmeye yatkın olursan seni en yakının bile sömürür, öyle değil mi? Hatta seviyorum diyen sömürür. Onun için sen uyanık olacaksın. Özgürlüğünün kıymetini bileceksin. Kapsamlı bir öz eleştiri şart. Öz eleştiri yaptık mı? Bizim merhamet duygularımız istismara açık mı? Merhametimizi istismar ediyorlar mı? Merhametten mazarrat doğar diye bir atasözü başka bir kültürde var mı acaba bilmiyorum. Merhametten niye mazarrat doğsun ya? Ama doğuyor. Gerçekten de doğuyor. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Bu da yeni atasözü. Hakikaten kalmıyor. İyilik yapıyorsunuz, cezasız kalmıyor. Niye böyleyiz? Alın size gerçekten de kapsamlı bir öz eleştiri ihtiyacı duyduğumuz hususların başında gelen bu hususlar. Veren mi muhtaç, alan mı muhtaç? Kim muhtaç? Gazze meydanında gazilelere hitap ederken 2009 yılında öyle demiştim. Biz size yardım etmeye gelmedik. Zira biz sizin hayatınıza, midenize, gündelik hayatınıza yardım ediyoruz. Fakat aslında siz bize yardım ediyorsunuz. Çünkü siz bizim ebedi hayatımıza yardım ediyorsunuz. Dolayısıyla sormuştum, hangi yardım daha kalıcı, hangi yardım daha büyük, hangi yardım daha değerli? Onun için insan yardım ederken önce bir titreyip kendine dönmeli. O titreyiş de şunu içermeli. Yardım ettiklerin kime ait? Sen aslında sana verileni mi veriyorsun? Yoksa bunları doğarken anne rahminden de alıp getirdin mi? Yoktu. Önceden yoktu. Dolayısıyla bunlar sana ikram edilmiş olanlar. Ahsin kema ahsanallahu ileyk. Sen Allah'ın sana yardım ettiği gibi sen de başkalarına yardım et. Bu kadar. Onun için senin olanı vermiyorsun ki. Aslında verince senin oluyor. Verince senin oluyor. Niye? Çünkü insan kendinin olanı verebilir. Başkasının olanı veremez ki. Eğer gerçekten senin olsaydı verirdin. Senin değil ki, veremiyorsun. Bu anlamda emanet bilinci tam da sözün ortasına lök gibi gelip kuruluyor. Emanet bilinci, paylaşma ahlakı ya da ahlaksızlığı. Evet. Emanet olarak mı bakıyoruz, mülkiyet olarak mı bakıyoruz? Elimizde olanlara mülkiyet olarak bakıyorsak, şunu sormalıyız. Ölünce götürebileceğimizdir mülkiyet. Götürüyor muyuz? Ben dünyaya gelirken bunlar yanımda var mıydı? Onu soruyoruz. Giderken yanımda olacak mı? Onu soruyoruz. Yoksa mülkiyet değil, emanettir. Her emanet iki türlü kullanılabilir. Ya hiyanet ya da sadakat. Emanete ihanet mi edeceğiz, emanete sadakat mı göstereceğiz? Budur. Yani emanetin emini miyiz? İşte o zaman mümin oluyoruz. Mümin kimdir? Emanete sadakat gösterendir. Emanetin emini olandır. Emanete hıyanet edenden mümin olur mu? Evet, paylaşma ahlakı veya ahlaksızlığı. Korkunç bir salgın var ortada. Bu salgın aslında gösteri yarışı. Gerçekten de bir gösteri yarışı. Nedir? Veriyormuş görsünler. Ya hayır yaparken görsünler. Hayır sahibi görsünler. Hani Behlül Dane Harun Reşid'in böyle meczup kardeşi diyelim. Meczup kardeşi. Harun Reşid Bağdat'a büyük camiyi yaptırmış. Tabelayı da astırmış. Mescidi Harun Reşid. Harun Reşid Mescidi. Gece gelmiş bizim akıllı, yarım akıllı. Tam akıllı aslında, yarım akıllı öteki. Levhayı sökmüş, arkasına Mescid-i Behlül Dana yazmış, asmış. Tabii cuma selamlığına gelince Harun Reşit Halife bakmış, mescidin ismi değişmiş. Hangi densiz yaptı bunu demiş, biliyor aslında. Behlül Dana, kardeşi de yanında duruyor. Ben yaptım demiş. Utanmıyor musun demiş. Niye demiş, senin yaptırmadığın bir mescidin üstüne kendi adını yaz. Sen utanmıyor musun demiş. Allah senin yaptırdığını benim yaptırmadığımı bilmiyor mu demiş. Ama ondan önce bir şey sormuş. Bu mescidi niye yaptırdın? Allah için demiş. Onun üstüne demiş, kendi sözüyle vurmuş kendisini. Demiş, kendisi için yaptırdığın Allah bu mescidi benim yaptırmadığımı, senin yaptırdığını bilmiyor mu da demiş, bir de oraya koskoca yazıyorsun demiş. Güzel bir öğüt ama alana tabii, almayana bir şey yok. Bedevi varsıllar, medeni yoksullar çelişkisi, bizim toplumun çelişkisidir. Bedevi varsıllar, medeni yoksullar. Süslüman diyorlar şimdi, değil mi? Müslüman var, bir de Süslüman var, bir de Müslim var. Müslim Kur'an'daki Müslüman, o man Farsça. İslam adamı, yani işte buz adamı, kar adamı, efendim Sibirya adamı, efendim biliyorsunuz bir de şey adamı var efendim. İslam adamı. Yok, Müslim var Kur'an'a göre. Bu da kim? Barış adamı. Barış insanı. Evet. Peki, bir de Süslüman var. Bu kim? Evet. Karun olmuş, Harun elbisesi giymiş. Ben Harun'um diye poz veriyor. Ama Karun olmuş. Dolayısıyla gösteri yapıyor, gösteriş yapıyor, bedevi varsın. Yaşamayı bilmiyor. Servet nasıl kullanılır onu bilmiyor. Estetik bilmiyor, incelik bilmiyor, kibarlık bilmiyor, nezaket ve nezahet bilmiyor, para harcamayı da bilmiyor. İnanın bilmiyor. Eline geçmiş ya, bir oda döşemiş. Çık kus. Böyle mi döşenir ya? Böyle mi döşenir Allah aşkına? Çok param var diye bağırmışsın. Benim çok param var. Bir efendim kombin yapmış, üstüne bir giymiş. Allah'ım bakıyorsun, pahalı kalitesizlik akıyor. Baştan ayağa, yani gerçekten de kiş dedikleri şey var ya, bayağı efendim, zevksizlik akıyor. Belli ki hiçbir şey bilmiyor. Ne ile gider, neye yakışır. Anlatabiliyor muyum? Renk duygusu yok. Ölçü duygusu yok. Algı duygusu yok. Estetik zevk ve incelik yok. Nezahet, nezaket ve nezafet yok. Olmayınca da para onda rezilliğe dönüşmüş. Servet onda kepazeliğe dönüşmüş. İşte Süslüman dediğimiz tipler böyle tipler oluyor. Çocuğun kaçıncı günüymüş hele? Allah'ım bir şeyler uydurmuşlar. Bir de gerdek gecesi yatak odasını paylaşmaz mı? Orada donup kalıyorsun. Orada bitiyorsun. Niye paylaşıyorsun ya? Hasbinallah. Ne getirmeye çalışıyorsun akıllara? Ne yapıyorsun sen? Neyi gösteriyorsun mesela? Vesaire vesaire. Evet. Bedevi varsıllar, medeni yoksullar çelişkisi. Dayanışma ahlakına dair ayetler. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ithmi vel udvan. Maide 2. Harika bir ayet dostlar bu. Yani ne diyor? Bir ve takvada dayanışma içinde olun. İyilik ve sorumluluk bilincinde dayanışın. Kötülük ve düşmanlıkta da dayanışma yapmayın. Kötülük ve düşmanlık hususunda dayanışma içinde olmayın. Kötülüğü yaymayın, düşmanlığı yaymayın diyor. Daha ne desin size kitabınız? Ya ne diyeyim dostlar ya? Ne diyeyim? Biz tam tersini yapıyoruz, farkında mısınız? Tam tersini yapıyoruz. Evet, فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ. Çok ilginç. Bu ayet böyle değil, şöyle de gelebilirdi. Yani yetime azarlama. Ya şöyle gelebilirdi. Yetime ver, yetimi servetle donat, yetime giydir, yetime yedir. Hayır, azarlama diyor. Azarlamak, giydirmek, karnını doyurmak falandan ayrı bir şey, farkında mısınız? Biraz önce niye öyle tarif ettim? Acımak değil, acıtmamak diye tam da onu söylüyor. Merhamet, acımak değildir demiştim, acıtmamak. Ekmek vermek değil demiştim. Öyle değil mi? Neye yapmak be? Aç bırakmamak demiştim. Bakınız, azarlama diyor. Harika. Ve emmes sâile felâ tenhar. Efendim, evet. Sâili de, yani kırma, gücendirme. Ama ver demiyor. Aslında burada isteyene ver demesi lazım. Sahil isteyen demek. İsteyene ver. Ver demiyor. Vermek değil burada sorun ki. Onu ezmemek. Onun üstünde tepelenmemek. Ona tepeden bakmamak. Yani onun onurunu koru diyor. İki ayette de söylenen bu. Onurunu ezmeyin. Onurunu koruyun insanın, insanlık onurunu. İstedi diye onun ontolojik hakları yok değil. O insanlıktan çıkmıyor, sen de istemek durumuna gelebilirsin bir gün. Onun için çok önemli geliyor bana. Bu çok ince geliyor bana. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Evet, Müddessir Suresi 6. ayet. Yaptığın bir iyiliği çok görme. Evet, çok görme efendim. Çünkü ondan daha fazlası sende var çünkü. İyilik yapabiliyorsan, verebiliyorsan, paylaşabiliyorsan ondan daha fazlası sana kalmış demektir. Öyle değil mi? İyi de sana daha fazlasını veren var. Çok görme efendim. Yaptığın iyiliği çok görme. O nedenle, evet. Ya eyyühellezine amenu. La tubtilu sadakatikum. Ey iman ettiğini iddia edenler, dayanışmanızı, vermelerinizi iptal etmeyin. Niye? Nasıl iptal olur? Nasıl iptal olur? Yani veriyorsun, verdikten sonra geri... Yok yok, böyle bir şey değil. Ama arkadan gelen şeye bakınız. Bilmenni vel eze. Onu minnet altında bırakarak, onu ezerek iptal etmeyin. Verdiğiniz insanı verirken minnet altında bırakıyorsanız ve onu hal diliyle de olsa eziyorsanız vermiyorsunuz efendim. Vermeyin daha doğrusu. Vermeyin. Onu eziyorsanız, onun için merhametin bir türü vardır, merhamet gibi görünür ama aslında merhametsizliktir. O da karşıdakini ezmektir, ezmek için verilen. Devamı, kellezî yunfiku mâlehu riâ'en-nâs. Ki hangi tip gibi? Şu mallarını gösteriş için, insanlara göstermek için. Riâ'en-nâs, riâ dediğimiz şey bu işte. İnsanlara gösteriş için veren kimseler gibi yapmayın. Yapmayın diyor ama biz hep yapmayın dediklerini yapıyoruz. Merhamet sömürüsü, merhamet sektörü ve acıma acıtma yarışı. Maalesef bir merhamet sektörü hep var ve bu sektör maalesef iyi ayaklar üzerinde durmuyor. Merhamet sektörleşmemeli, sektörleştiğinde merhamet olmaktan çıkıyor. Merhamet kurumlaşmamalı. Kurumun iki karşılığı var. Biliyorsunuz bir müessese karşılığı, bir de öbürü neydi? Kurum. Ya isim misim değil, ha belediye başkan adayları aklınıza gelmez. Soba borusunun içindeki is. Anlatabiliyor muyum? Soba borusunu tıkayan o simsiyah kalıntıya kurum derler. Yani merhamet bir kuruma, soba borusunun içinde boruyu tıkayıp içinde yaşadığı insanlara evi mezar eden, karbondioksitten can veren insanlara sebep olan bir şeye dönüştürmeyin. Tıkamasın yani kanalları, toplumun kanallarını, vicdan kanallarını, merhamet kanallarını tıkayan bir unsura dönüştürmeyin diyor. Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz diyordu ya Victor Hugo. Aynen altına imzamı atıyor. Önce aç bırakıp sonra yardım etmek planlanmış cinayettir diyordu Che Guevara. Evet. Önce aç bırakıp sonra yardım etmek planlanmış cinayettir. Varsılın tatmini, yoksulun tembelliği ve insanı merhametle ezme. Varsılın tatmini için vermek vermek değildir. Kendinizi tatmin için veriyorsanız bunun adı başka bir şey ama burada edebin müsaade etmediği için söyleyemiyorum. Siz anladınız. Sözün özü, merhamet mi, aydınlanma mı sorusu manipülasyondur, safsatadır. Merhametle aydınlanma karşı karşıya konulamaz. Biri varsa diğeri yok olamaz. Karanlığın merhameti olmaz. Hem merhamet hem aydınlanma diyorum. Hem merhamet hem aydınlanma. Önce ışığı paylaş, sonra ekmeği. Aksi halde karanlığı beslersin diyorum. Karanlığı besleme. Aydınlat, ışık yak. Efendim, hepinize merhametli bir ömür, acımak yerine acıtmamakla geçmiş bir ömür ve inşallah etrafınızla dayanışma içinde olan bir ömür diliyorum. Önümüzdeki ders yok çünkü seçim günü malumunuz. İnsanlar rahatlıkla vatandaşlık görevlerini yapsın diye seçimi iptal etmemin doğru olacağını söyledi arkadaşlar. Şey, seçimi değil. Niye seçimi falan? Dersi iptal. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.